Ayrım 34.
Semyon 32 dişini sergileyen bir gülüşle süsledi yüzünü. Natasha, kuryajların yüzleri önünden daha da hızla kayıyordu şimdi. Peretz kendine özgü, gülünç, şakalı bir oyun tutturdu. Serseriler dünyasının kıdemli bir üyesini canlandırıyordu. İşte o anda gözlerim Korotkov'u aradı ve de buldu. Sakınımlı gözlerini kısmıştı. Beyaz alnından aşağı ağzına, titreyen dudaklarına doğru korku, şaşkınlık ve merak gölgeleri akıyordu sanki. Bir iki öksürdü, sağına soluna bakındı, benim bakışlarımla karşılaştı ve birden kalabalıkta yol aça aça bana doğru yürümeye başladı. Sonra birkaç izleyicinin üzerinden bana iyice yaklaşamadan elini uzattı. Boğuk bir sesle konuştu. "Anton Semyonoviç, size merhaba demedim bugün." "Merhaba" diye gülümsedim ona. Gözlerimi gözlerinden ayırmıyordum. Başını oynayanlara çevirdi. Bir kez daha bana bakmaya zorladı kendini sonra. Başıyla şöyle bir hareket yaparak onları gösterdi. Ve neşeli çıkmaya çabalayan ama inatla boğuk ve mutsuz havasını koruyan sesiyle "Amma da güzel oynuyor eşşoğluları" dedi. Dönme. İnanç ya da din değiştirme. Dönme işlemleri genel toplantıdan hemen sonra başladı ve 3 saat sürdü. Ne türden olursa olsun herhangi bir dönme ya da değişme için rekor sayılacak bir süreydi bu. Yorkan'ın toplantının sona erdiğini belirtmek üzere elini kaldırmasıyla salonda bir uğultunun başlaması bir oldu. Parmaklarının ucunda yükselen komutanlar müfrezelerinin üyelerini toplamak üzere avazları çıktığı kadar bağırıyorlardı. Kah bir araya gelen, kah birbirinden kopan insan kümelerinin oluşturduğu girdaplar eski kilisenin duvarları içinde oradan oraya akıp duruyordu. Müfrezeler şu ya da bu köşede, sobaların başında, duvarlardaki oyuklarda ya da herhangi bir yerde toplaşıyordu. Her kümede olgun bir acelesizlik içinde hareket etmekte olan beyaz gorkili omuzları arasında kir renkli partal leke yığınları görülmekteydi. Sonra çocuklar avluya akın ettiler, yatakhanelere koştular. 5 dakika içinde toplantı salonuna da avluya da derin bir sessizlik egemen oldu. Ancak arada bir müfrezesinden fırlayıp tabanlarını ardına değdire değdire bir yerlere koşan bir haberci bozuyordu bu sessizliği. Şöyle bir soluk almaya gereksinmem vardı doğrusu. Gelişmeleri şöyle yükseklerden izleyebilmek için kilisenin basamaklarında duran kadınların yanına gittim. Sözlerden ve düşüncelerden uzak kalmaktan başka bir şey istemiyordum. Ekaterina Grigoryevna ile Lidochka artık içleri rahat ve mutlu olarak yoldaş Zoya'nın sorularına isteksiz ve umursamasız bir hava içinde yanıt yetiştiriyorlardı. Bregel merdivenlerin tozlu korkuluğuna yaslanmış, Gulyaeva'ya şunları söylüyordu. Evet, bütün bu gösterişler kişide bir düzen varmış izlenimi uyandırıyor, doğru. Ama uyandırıyor da ne oluyor? İnsan görünüşe aldanmamalı. Gulyaeva başını çevirdi, bana baktı. Bu sözleri siz yanıtlayın Anton Semyonoviç. Ben bu işlerden anlamam. Benim de kuramsal konularla pek başım hoş değildir diye yanıtladım onu umursamasız bir tavırla. Herkes susuyordu. Bu durum bana kısacık bir saniye sağıma soluma bakınacak, dünya dediğimiz şu harikulade şeyi duyumsayacak fırsatı vermiş oluyordu. Saat 2'ye geliyordu. Gölcüğün karşı kıyısında köy evlerinin dal ve yapraklarla örtülü damları güneşin altında parıldıyordu. Dingin beyaz bulutçuklar kuryajın üzerinde kımıltısız duruyor, oraya özellikle yerleştirilmiş, gerektiğinde kullanılmak üzere ayrılmış bulut yedekleriymiş izlenimi uyandırıyorlardı. Şu anda toplulukta neler olup bittiğini biliyordum. Çocuklar yatakhanelerde döşekleri denk yapmakta, şilte ve yastıklardaki samanları ayıklamakta ve her şeyi sarıp bağlamaktaydılar. Battaniyeler, çarşaflar, yeni çizmeler, eski çizmeler, her şey taşınacak duruma getirilmekteydi. Arabalıkta Alyosha Volkov bütün bu çöpleri topluyor, kayda geçiriyor, arındırma hücresine gönderiyordu. Arındırma hücresi kasabadan gönderilmişti. Tekerlekliydi. Deniz Kutlati'nin denetiminde bulunan harman yerinde kurulmuştu. Kilisenin öbür tarafında Dimitri Jeveli elinde adlar listesi müfreze komutanlarına ya da onların vekillerine yeni giysi ve sabun dağıtmaktaydı. Kilise duvarının köşesinden birden Sinenki görüldü. Büyük sorumluluklar yüklenmiş kişilere özgü, istever bir hava içinde yel yeperek koşar adım geliyordu. Elindeki borazanla yemekhaneyi göstererek, "Taranets yemekhanede komutanlar kurulu toplantısı istiyor, toplantı borusu çalacakmışım," dedi. "İyi, çal öyleyse." Sinenki görünmez kanatlarıyla uçtu gitti, yemekhane kapısına yollandı. Eşikte durarak üç notadan oluşan toplantı çağrısını birkaç kez seslendirdi. Sinenki'yi ilgiyle izleyen Bregel bana döndü. "Neden çocuklar şu şeyden, yani boru çalmadan önce sizin izninizi isteyip duruyorlar? Boru çalmakta iş mi yani?" "Kural böyle. İzlence dışı çağrılardan benim haberim olmalıdır. Bilmem gerek." "Tabii, nasıl diyeyim, çok etkileyici oluyor bütün bunlar. Ama gösterişten başka bir şey değil, ne dersiniz?" Artık kızmaya başlamıştım. Böyle bir günde neden kuyruğuma basıp duruyorlardı? Hem ne demek istiyordu bunlar? Yoksa eski kuryaj topluluğunu bozduklarına pişman mıydılar? "Sizin bu sancaklarınız, davullarınız, selamlarınız anlamsız aslında. Gençleri yalnızca görünüşte düzene sokuyorlar." "Kapa çeneni be!" diye bağırmaya can atıyordum. Ama daha nazik bir yanıt vermekle yetindim. "Bana öyle geliyor ki siz bu gençlere ya da daha doğrusu çocuklara birer kutu gözüyle bakıyorsunuz. Kutunun bir dışı yani ambalajı var diyorsunuz herhalde. Bir de içi bağırsakları yani. Siz bağırsaklardan başka hiçbir şeye önem vermeyelim istiyorsunuz sanırım. Ama unutmayın ki doğru dürüst sarılıp bağlanmazsa o değerli iç organlar yiter gider." Bregel yemekhaneye doğru koşan Vetkovski'yi öfkeli bakışlarla izledi. "Ne derseniz deyin, burası tıpatıp askeri okula benziyor." "Bana bakın Varvara Viktorovna," dedim elimden geldiğince nazik bir ses ve yüzle. "Gelin bu tartışmaya bir son verelim. Şeysiz konuşmanın anlamı yok. Yani neysiz? Çevirmensiz." Bregel'in iri, boz bedeni korkuluktan yavaşça koptu ve üzerime yıkılır gibi oldu. Ardımda tuttuğum ellerimi yumruk yapmıştım bile ama kadın nasıl becerdiyse bir yerlerden, yakalarının bulunduğu yöreden falan küçük zoraki bir gülümseme buldu ve gözlüğünü gözüne yerleştiren bir miyopun acelesiz hareketleriyle yüzüne yaydı. "Çevirmen de buluruz yoldaş Makarenko," dedi. "Öyleyse buluncaya dek konuşmayalım biz de." Birinci müfreze avlu kapısından bize doğru gelmekteydi. Komutanı Gut kilise merdivenine şöyle bir baktı ve sesli sesli sordu. "Bu kapı hiç kullanılmıyor diyorsun ha Ustimenko?" 15 yaşlarında esmer tenli bir delikanlı olan Ustimenko eliyle kapıyı gösterdi. "Hayır hayır, bu kapıyı hiç kullanmazlar dedim ya. Her zaman kilitlidir. Şu kapıdan işlerler ama buna hiç kullanmazlar. İnan bak." "Orada dolaplar var," dedi arkadan bir ses. "Mumları koyuyorlar falan." Gut merdivenleri çıktı, üst basamakta durdu ve güldü. "Bundan iyisi can sağlığı. Burası çok uygun işte, harikulade. Böyle güzel bir revak bunların nesine gerek? Tepemizde dam da var, yağmur da işlemez. Gerçi yerler biraz sert gibi, yatağa benzemez elbet ama olsun. Pek de öyle taş gibi değil galiba ha?" Eski bir gorkili ve gudum müfrezesinden kademli bir kunduracı olan Karpinski neşeli neşeli revakın beton taşlarına baktı. "Yok yok, hiç de sert değil," dedi. "6 şiltemiz, 6 da battaniyemiz var. Belki birkaç tane daha da bulabiliriz." "Olabilir," dedi Gut. Yüzünü göle döndü, sonra şu açıklamayı yaptı. "Duyduk duymadık demeyin. Bu revak birinci müfreze tarafından kuşatılmış bulunmaktadır. Başka söz istemem. Anton Semyonovich, siz tanığımız olur musunuz?" "Tamam, tanığım." "Öyleyse hemen işe başlayalım. Bakalım kimler varmış burada." "Durun, durun bir dakika." Gut cebinden bir liste çıkardı. "Sliva, Klepchenko, gelin bakalım şöyle, boyunuzu görelim." Klepchenko ufak tefek, zayıf solgun yüzlü bir çocuktu. Dalgasız siyah saçları alnına yatay olarak yayılmıştı. Burnu ise siyah kirlerle örtülüydü. Pis gömleği dizlerine dek uzanıyordu ve eteğinin yer yer sökülmüş olduğu bölümler daha da uzun görünüyordu. Başını çevirmiş, omuzundan doğru bakıyor, ne yapacağını bilmez bir tavırla gülümsüyordu. Good onu tepeden tırnağa süzdü. Sonra Sliva'ya döndü. Sliva da tıpkı Klepchenko kadar zayıf, solgun ve partal giyimliydi. Ama çok uzun boylu bir çocuktu. Dar uzun kafası dünyanın en ince boynu üzerinde zar zor duruyor gibiydi. Dudakları ise şaşılacak ölçüde etli ve kırmızıydı. Sliva bakışlarını merdivene daldırmış bir durumda gülümseyerek sabırla dikildi Good'un karşısında. ''Vay anam, vay!'' dedi Good. ''Burada sizi neyle beslediler be yavrum? Neden böyle bir deri bir kemiksiniz? Av köpekleri gibi zayıfsınız hepiniz. Bu müfrezenin karnını doyurmak gerekecek Anton Semyonovich. Buna da müfreze mi denirmiş? Böyle iğne iplikten birinci müfreze olur mu hiç? Hayır olmaz. Yiyecek içecek bol değil mi? Tamam öyleyse. Herhalde tıkınmayı biliyorsunuzdur hepiniz ha?'' Müfreze üyeleri gülmeye başladı. Good, Sliva ile Klepchenko'nun suratlarına ölçen biçen bakışlarla baktı. Sonra sevecen bir sesle şöyle konuştu. ''Bakın yavrular, bak Sliva, bak Klepchenko. Bu revak hemen şimdi bal dökülse yalınacak duruma getirilecek. Yıkama işi neyle yapılır biliyor musunuz? Suyla. Önce bir kovanın içine su koymak gerekir. Karpinski fırla. Mitka'dan yer silme beziyle kova iste. Bir de çalı süpürgesi versin.'' Yine Sliva ile Klepchenko'ya döndü. ''Yer nasıl yıkanır, silinir biliyor musunuz?'' Sliva ile Klepchenko başlarını öne doğru salladılar. Good bize döndü, şapkasını çıkardı ve yerlere dek eğilerek selam verdi. ''Bağışlayın bizi sevgili yoldaşlar ama bu bölge birinci müfreze tarafından işgal edilmiştir ve bu konuda yapılacak hiçbir şey yoktur. Burada büyük bir temizlik yapılacağını göz önünde bulundurarak size oturmanız için sıraların bulunduğu daha güzel bir yer göstereceğim şimdi. Bu alan birinci müfrezeye aittir.'' Birinci müfreze bu şövalyemsi işlemi yoğun bir hayranlıkla izledi. Good'a gösterdiği sıralardan dolayı teşekkür ettim ancak onlardan yararlanmamayı yeğledim. Karpinski kovalarını şakırdata şukurdata koştu geldi. Good son talimatını verdi ve elini neşeyle salladı. ''Şimdi saç tıraşına.'' Kilisenin basamaklarından inmekte olan Bregel suskun bir ilgiyle kendi ayaklarına bakmaktaydı. ''Konuklarımın elden geldiğince çabuk bana veda etmelerini diliyordum.'' Revelli'nin dükkan olarak kullandığı bir başka revakta müfreze temsilcileriyle yardımcıları sıra olmaktaydılar. Alıcılarsa omuzlarına lacivert şort balyacıkları ile beyaz gömlek yığınlarını yerleştirmekte, kovalarını ellerine almakta, kahverengi kutular içinde dağıtılan sabun paketlerini kollarının altına sıkıştırmaktaydılar. Bölge Yürütme Kurulu'nun Fiat arabası da buraya park etmişti. Direksiyonda oturmuş olan sıkkın ve mahmur sürücü, geçmiş günleri özleyen bakışlarını Bregel'e daldırmıştı. Avlu kapısına dek hiçbir şey konuşmadan yürüdük. Nereye gideceğimi biliyor değildim, öylesine yürüyordum. Yalnız olsaydım kilise duvarının öbür tarafına geçer, otlara atardım kendimi ve dünyayı onun insanı baştan çıkaran ayrıntılarını düşünmeyi sürdürürdüm. Başlayan ve ilerleyen işler aşağı yukarı 2 saat alırdı. Daha sonra başımı kaşıyacak vaktim olmayacaktı nasılsa. Uzun sözün kısası, sürücünün dalgın ve özlemli ruh halini çok iyi anlıyor, ona hak veriyordum. Ama tam o anda konuşa konuşa pür neşe avlu kapısından çıkmakta olan çocukları görünce kara kaygılarım dağıldı birden. Bu 8. müfrezeydi. Hemen anlamıştım. Başlarında Fedorenko'nun oranları yerli yerinde heykel gibi kusursuz, sağlıklı, eşsiz bedenini ve ardında Korito'yu, Nechitaylo ve Oleg Ognev'i görmüştüm çünkü. Onları şöyle bir yalayan bakışlarım o anda bana hiç de doğal gelmeyen bir biçimde Gorkili giysileri kuşanmış birkaç yabancı çocuğa takılınca şaşkınlaştı. Ama hemen kendime geldim. Birden bu çocukların eski kuryacılar olduğu, gördüğüm şeyin gerçekleşmesi için koca bir 15 gün durup dinlenmeden çalıştığımız değişimin ta kendisi olduğu kafama dank etti. Yeni kırpılmış çocuksu kafalarda kat yerleri daha düzenlenmemiş kadife şapkalar, temiz yıkanmış yüzler vardı. Hepsinden de önemli ve sevindirici olan değişimse, belki de yaşamlarında ilk kez bitsiz böceksiz giysiler kuşanmış bu insanların yeniden alevliğini vermiş yeşili, güvenli bakışlarında daha yeni ediniverdikleri görkemli havalarında kendini gösteriyordu. Fedorenko o kendine özgü acelesiz, vakur tavrıyla kenara çekildi ve sözcükleri teker teker akıtan bariton sesiyle Anton Semyonovich dedi. Fedorenko'nun 8. müfrezesi tam tekmil karşınızdadır. Yanında bana eğilerek selam verirken duygulu dudakları çelebice uzayan Oleg Ognev duruyordu. Bu gördüğünüz insanların vaftiz edilmesi işi bendenizin naçiz katkıları olmaksızın gerçekleştirilmiş değildir. İleride çalışmalarımın yetersiz olması halinde dikkate alınmak üzere bu noktayı defterinize not etmenizi rica ederim. İki elimi Oleg'in iki omzuna koydum ve onu yürekten sarsa sarsa sıktım. Aslında onu da, Fedorenko'yu da, bütün bu eşsiz, harikulade çocuklarımı da kucaklayıp öpmek için karşı durulması hemen hemen olanaksız bir istek vardı içimde. Ve ellerim bu duygularımı dile getirmekteydi. O anda herhangi bir şeyi dil deftere yüreğimin bir köşesine yazmak bile güç geliyordu bana. Ansızın yüreğimi binbir fikir, kaygılar, imgeler, vakur oratoryolar ve yerli yerinde duramaz insanların kımıl kımıl dansları akın etti. Ben bunlardan birini kavramaya çabalarken ucunu tuttuğum şey kalabalıkta kıvrıla kıvrıla yitiyor, yepyeni bir görüngü bana seslenerek dikkatimi kendisine vermemi istiyordu. Vaftiz etme ve dönme dedim kendi kendime ve yürümemi sürdürdüm. Bunlar dinsel değişler. Ama Korotkov'un gülümseyen yüzü bu parlak genellemeyi anında sildi aklımdan. Aa evet, Korotkov'un 8. müfrezeye alınmasını ben istemiştim. Canım, düşüncelerimin Korotkov'a takıldığını bir bakışta anlayan o dahi Fedorenko kolunu onun omzuna attı ve gri gözlerini belli belirsiz kırpıştırarak ''Bizim müfreziye eşsiz bir topluluk üyesi kazandırdınız Anton Semyonovich'' dedi. ''Onunla konuştum. Günün birinde çok iyi bir müfreze komutanı olacak, eminim.'' Korotkov ciddi ciddi gözlerimin içine baktı ve insana hayat veren bir sesle ''Sonra sizinle görüşmek istiyorum, tamam mı?'' dedi. Fedorenko Korotkov'un yüzüne şakalı bir alayla baktı. ''Amma da hoşsun ha?'' dedi. ''Konuşacak ne var? Konuşacaksın da ne olacak yani?'' İnsanlar neden boyuna konuşmak ister anlamıyorum. Korotkov da Fedorenko'ya hafiften alaylı gözlerle baktı. Özel bir mesele var aramızda. Saçmalama, ne meselesi? Ben de tutuklanmak istiyorum. Fedorenko kendini tutamadı, bir kahkaha attı. Ha, bunun derdi buymuş. Yavaş gel bakalım oğlum. Önce topluluk üyesi nitelemesini kazanmak gerekir. Bak, bu bantı görüyor musun? Henüz tutuklanamazsın. Sana şimdi git kendini hapset deseler karşılık verirsin. Niye? Niye ben bir şey yapmadım ki dersin? Ya bir şey yaptımsa? Bak, işin aslını anlamıyorsun. Yok yere suçlanmanın son derece önemli olduğunu sanıyorsun. Ama insan topluluk üyesi oldu mu meseleye çok değişik bir açıdan bakar. Nasıl anlatayım? Bak, önemli olan disiplindir. Bir şey yapmışsın yapmamışsın önemli değil. Öyle değil mi Anton Semyonovich? Fedorenko'nun sorusunu başımı evet anlamında sallayarak yanıtladım. Bregel kavanoza konmuş numunelere bakar gibi izliyordu bizi. Yanakları buldog yanakları gibi sarkmıştım. Fedorenko'ya bir şeyler söyleyip onun dikkatini dağıtmaya, hoş olmayan bir başka konuşmayı önlemeye çalıştım. Şuradaki çocuklara baksana dedim. Kim bu öndeki? Bu işte o çocuk dedi Fedorenko. Şu yiğit delikanlı, çok fena dayak yemiş diyorlar. Tamam dedim ben de. Zaychenko'nun müfrezesi bu. Kim dövmüş diye sordu Bregel. Gece karanlıkta dövmüşler. Kuryajların işi bu elbet. Neden dövmüşler? Neden bize haber vermediniz? Olay ne zaman olmuş? Varvara Viktorovna dedim ciddi bir tavırla. Çocukların bu kuryajda yıllardır çekmediği dert kalmamış. İtilip kakılmışlar. Sizin bu durumla pek ilgilenmediğinizi görünce bu olayın da sizin ilgi alanınızın dışında tutulması gerektiğini düşündüm. Ayrıca ben olayla şahsen ilgilendiğime göre sizin karışmanıza gerek yok dedim. Bregel benim bu ciddi ve ağır konuşmamı oradan ayrılmaya çağrı olarak yorumladı. Hoşça kalın dedi soğuk soğuk ve içinden yoldaş Zoya'nın başının göründüğü otomobile doğru yürümeye başladı. Derin bir soluk aldım ve Vanya Zaychenko ile onun 18. müfrezesini karşılamaya gittim. Vanya müfrezesinin başında utkulu bir havayla yürümekteydi. 18. müfrezeye bilerek yalnızca kuryajları vermiştik. Böylece hem müfrezeye hem de komutanına özel bir önem yüklemiş oluyorduk. Vanya bundan gurur duyuyordu. Fedorenko bir kahkaha koyverdi. Sizi gidi minik domuzlar. 18. müfreze uygun adım ilerlemekteydi. 20 ufaklık dörder dörder sıra olmuş, adımlarını uyduruyor, hatta gerçek birer asker gibi kollarını bile sallıyorlardı. Şu bacaksız Zayçenko böylesine kısa bir süre içinde nereden öğretmişti kusursuz bir asker gibi yürümeyi? 18. müfredeki bu asker ruhunu destekler gibilerden elimi şapkamın siperine götürdüm. Selam yoldaşlar dedim. Ama 18. müfreze böyle bir selama nasıl yanıt verileceğini öğrenmiş değildi. Ellerini ayaklarını birbirine dolaştırarak yanıtladılar selamımı. Manka sıkkın bir hava ile elini salladı. Bunlar daha müzik be. Fedorenko dizlerine vura vura gülmekteydi. Sanki kendi bir şeymiş, vay canına. Çocukların kendileriyle alay edildiği duygusuna kapılmalarını önlemek ve havayı yumuşatmak için birden haykırdım. 18. müfreze, rahat. Söyleyin bakalım nasıl yıkandınız, anlatın. Pyotr Malikov berrak bir gülüşle yanıtladı beni. Nasıl yıkandık? Gayet güzel yıkandık. Öyle değil mi Timka? Odaryuk başını çevirdi. Birinin omzunun ardından fısıldar gibi sabunla yıkandık dedi. Zayçenko bana gururla bakıyordu. Artık her gün sabunla yıkanacağız. Odaryuk'u levazım müdürü yaptık. Bakın. Bunu söylerken Odaryuk'un elindeki kahverengi kutuyu göstermekteydi. Bugün iki kalıp sabun tükettik. Tam iki kalıp. Ama bu ilk yıkanma tabii. Bu kadar çok sabun kullanmayız. Size bir şey sormak istiyoruz. Elbet mızıldanacak değiliz. Manka müfrezesinin üyelerine döndü. Mızıldanmayacağız tamam mı diye yineledi sözlerini. Fedorenko kendinden geçmiş bir havada sizi gidi küçük şeytanlar diye bağırdı. Mızıldanmayacağız, mızıldanmayacağız diye bağırdı çocuklar. Vanya kısa bir süre dönendi durdu. Ama gene de size bir şey sormak istiyoruz dedi. Tamam anlıyorum, mızıldanmıyorsunuz, yalnızca bir şey soracaksınız. Vanya organlarını yerli yerine yerleştirir gibi bir hareket yaptı, omuzlarını kaldırıp oturttu, derin bir soluk aldı. Evet, size bir şey soracağız. Yani bütün öteki müfrezelerde eski Gorkiller var. İki kişi olsun, üç kişi olsun var yani. Bizim müfrezedeyse tek bir Gorkili yok. Bir tane bile yok. Vanya bir tane bile sözlerini söylerken sesi inceldi. Çığlık havasına büründü. İşaret parmağını ise yukarı doğru kaldırarak sözlerini pekiştirdi. Sonra birden gülmeye başladı. Bir tane bile battaniye yok. Bir tane, tek bir döşek yok. Bir tane bile yok. Vanya giderek daha neşeli gülüyordu. 18. müfreze üyeleri de ona katıldı. 18. müfrezenin komutanına bir not verip Alyosha Volkov'a yolladım. Derhal 6 battaniye ve 6 döşek verilsin. Irmağa inen yolda bir şamatadır gidiyordu. Çocuklar asker talimi yapar gibi müfrezeler halinde patikada ilerlemekteydi. Ahırların ardında otların arasında o sabah kasabadan gelmiş olan 4 berber tezgah kurmuştu. Kuryaj kabukları, kuryajlı çocukların kafatasında parça parça dökülmekte, bu insanların sıradan birer çocuk haline geleceği, canlı, geveze, yani kısacası neşeli çocuklar olacağı yolundaki görüşümün doğru olduğu kanıtlanmaktaydı. Delikanlıların içten bir hoşnutlukla yeni giysilerine baktıklarını, beklenmedik bir titizlikle gömleklerinin kat yerlerini düzenlemeye çabaladıklarını, şapkalarını ellerinde evirip çevirdiklerini görmekteydim. Bir dahi olan Alyosha Volkov, kilisenin etrafına atılmış binbir eşya yığınını karıştırarak topluluğun tek ve biricik boy aynasını ortaya çıkardı. İki ufaklık aynayı iki ucundan tutarak kilisenin kürsüsüne dayadı.